Ayrım 3.
Miss Sullivan'da çok hoşuma giden ve beni heveslendiren, tarif edemediğim bir çekicilik vardı. Belki de bu, onun evvelce kör olmasındandır. Buna ek olarak, eşyaları tarif etme konusunda olağanüstü yetenekliydi. Bana öğretirken her şeyi o kadar gerçeğe yakın anlatıyordu ki, hepsini hatırlıyordum. Okumayı ve çalışmalarımızı dışarıda yürütüyorduk. Çünkü güneşli ve ağaçlı bahçe evden daha güzeldi. Ağaçların, çamların ve yabani üzümlerin kokusu ilk derslerimle birlikte hafızamdadır. Yaşayan her türlü şeyin eğitimimde ayrı bir yeri vardı. Zzz, mmm diye sesler çıkaran, şarkı söyleyen ve büyüyen, çiçek açan her şeyden bir şeyler öğrendim. Böcekler şarkılarını benim için söyleyinceye kadar onları ellerimde tutuyordum. Mısır tarlaları üzerinde esen rüzgarı, koşmaya hazırlanırken atımın burnundan çıkan soluğu hissediyordum. Bazen şafakta kalkıyordum ve çiğ taneleri henüz otların ve çiçeklerin üzerindeyken bahçeye çıkıyordum. Yumuşak güllerin ellerime dokunduğunu, diğer çiçeklerin rüzgarda dalgalandığını hissettiğimi hatırlıyorum. Bazen kopardığım bir çiçek üzerindeki böceği yakalıyor, elimde tuttuğum bu küçük yaratığın ani bir korkuyla çırpıştırdığı bir çift kanadın baygın sesini dinliyordum. Meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe ise aşık olduğum bir başka yerdi. Temmuz'un ilk günlerinde meyveler olgunlaşmaya başlardı. Büyük, yumuşak şeftaliler ellerime düşüverecekmiş gibiydi. Rüzgar elmaları toprağa, ayaklarıma düşürüyordu. Onları eteğime doldurarak eve dönerken çok mutlu bir çocuktum. En sevdiğimiz şey Tennessee nehrine yürümekti. Orada birçok mutlu saatler geçirirdik. Aynı zamanda ben oyun oynayarak coğrafya öğrenirdim. Küçük taşlardan barajlar inşa eder, adalar ve göller yapar, nehirler kazardım. Bütün bunları bir ders öğrendiğimi bilmeden oyun olarak yapardım. Miss Sullivan'ın anlattığı yanar dağları, gömülü şehirleri, hareket eden buzulları ve daha birçok ilginç yönleriyle büyük, yuvarlak dünyayı artan bir merakla dinlerdim. O, çamurdan kabartma haritalar yapıyordu. Böylece ben de dağları, vadileri hissedebiliyor, nehirleri parmağımla izleyebiliyordum. Bu oyunu da çok sevmiştim. Beni kızdıran yalnızca bir tek şey vardı. Dünyanın bölgelere ayrılması, kuzey ve güney kutupları. Öğretmenim bana bölgelerin ayrımını göstermek için ip, kutupları göstermek için de çubuklar kullanıyordu. Hatta bugün bile kutup bölgelerinden bahsedildiğinde ipten daireler aklıma gelir ve beyaz ayıların kuzey kutbuna tırmandıkları hikayesine inanmam güç olmaz. Aritmetik en sevmediğim, ilgi duymadığım bir ders gibi görünüyordu. Başından beri sayıların ilmine ilgi duymuyordum. Miss Sullivan boncukları gruplar halinde toplayarak bana sayı sayılmasını öğretmeye çalıştı. Samanları düzenleyerek toplama ve çıkarma yapmasını öğrendim. Fakat bir defada 5 ve 6'dan fazla işlem yapmaya istekli değildim. Bu kadarını bitirince o gün için yeterli olduğunu düşünerek dışarıya oynamaya çıkıyordum. Aynı kolay yolla hayvanlar ve bitkilerin yaşamını da öğreniyordum. Birisi bana güzel şekilli deniz kabuklarıyla üzerlerine kuş ayakları çizilmiş küçük kemik parçacıkları gibi bazı fosiller göndermişti. Bunlar beni yeni hazineler bulmaya yönelten anahtarlardı. Miss Sullivan'ın anlattığı insanlığın doğuşundan önce yaşamış ve yok olmuş uzun isimli yaratıkların korkunç öykülerini parmaklarımın hareketleriyle dinliyordum. Uzun süre bu garip yaratıkları hayal edip durdum. Bir başka gün güzel bir deniz kabuğu geçti elime ve bir çocuk heyecanı ile bu minik yaratığın içinde yaşayacağı yeri nasıl böyle işleyebildiğini araştırdım. Ayrıca ince deniz yaratıklarının vücutlarının Pasifik Okyanusu'nda nasıl adalar oluşturduğunu ve kaç ülkede bu deniz hayvanlarından oluşan beyaz kayalıklar bulunduğunu öğrendim. Denizde yaşayanların yaşamı ve alışkanlıkları hakkında birçok ilginç bilgi edindikten sonra öğretmenim bana Evciğinde Yaşayan Sedefli Deniz Helezonu isimli güzel bir şiir okudu. Şiir, sedefli deniz helezonunun içinde yaşadığı kabuğu nasıl yaptığını anlatıyordu. Fakat Miss Sullivan bana bu şiirin aynı zamanda insan beyninin nasıl oluştuğunu da anlattığını söyledi. Deniz helezonu denizden elde ettiği maddeleri değiştirerek kendisinin bir parçası haline dönüştürür. Aynı şekilde biz de öğrendiklerimizi kendimize mal ederiz. Bir keresinde derslerimizin konusu bitkilerin büyümesiydi. Bir zambak satın aldık ve güneşli pencereye koyduk. Kısa bir süre sonra tomurcuklar açılma belirtileri gösterdi. İnce yapraklar parmak gibi çiçeklerin dışında yavaşça, isteksizce, sanki içlerindeki güzelliği göstermek istemezcesine açıldı. Bu başlangıç gerçekleştikten sonra çiçek hızla fakat düzenli bir biçimde büyüyordu. Daima diğerlerinden büyük olan bir tomurcuk vardı. Bunlar bitki bir güzellik ve tatlı bir koku bütünü oluşturuncaya kadar birer birer açılıyordu. Bir keresinde pencerenin önüne konmuş cam bir kase içerisinde 11 tane ayaksız kurbağa yavrusu buldum. Onlarla ilgili keşifler yaparken duyduğum hevesi hatırlıyorum. Elimi kasenin içine sokup kurbağa yavrularının parmaklarımın arasından kayarak yüzmelerini hissetmek büyük eğlenceydi. Bir gün gözü yükseklerde bir kurbağa yavrusu dışarı fırladı ve yere düştü. Onu bulduğumda canlıdan çok ölüye benziyordu. Tek yaşam belirtisi kuyruğunun hafif hareketiydi. Onu tekrar suya atar atmaz büyük bir sevinçle devamlı olarak yüzmeye başladı. Küçük kurbağa yavrusu sıçrayışını yapmış, büyük dünyayı görmüştü. Bundan sonra bir kurbağa olana dek bu güzel cam kasede yaşadı. Fakat daha sonra yaz gecelerini aşk şarkılarıyla ahenk vererek bahçenin sonundaki yapraklı havuzda yaşamını sürdürdü. Bunlar yaşamın kendisinden öğrendiğim şeylerdi. Başlangıçta olanaklar el verdiğince öğreniyordum. Bu olanakları ortaya çıkaran ve geliştiren öğretmenimdi. Geldiğinde yaşamımı sevgiyle doldurdu ve ona anlam verdi. Hatta her şeydeki güzelliği bana gösterdi. Öğretmenim daima yaşamımı hoş ve faydalı kılmaya çalışmıştı. 4. Bölüm. Miss Sullivan'ın Tuskambia'ya gelişini izleyen ilk yılbaşı büyük bir olaydı. Evdeki herkes bana sürprizler hazırlamıştı. Fakat benim için en güzeli Miss Sullivan'la birlikte diğerlerine sürprizler hazırlamamızdı. Hediyeleri çevreleyen sır benim için en büyük coşku ve eğlence kaynağıydı. Arkadaşlarım beni meraklandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ellerime bazı cümleler hecelediler ve sanki bir sır veriyorlarmış gibi aniden kestiler. Miss Sullivan ve ben o gece dilin kullanımı ile ilgili ve bana birçok dersten daha fazla şey öğreten bir tahmin oyunu oynadık. Daha önceleri de şöminenin başında oturarak yılbaşı yaklaştıkça daha da heyecanlı hale gelen bu tahmin oyununu oynuyorduk. Yılbaşından bir gün önce Tuskambia okulunun çocukları bir parti verdiler. Ben de bu partiye davetliydim. Büyük bir Noel ağacı odanın ortasına dikilmişti. Küçük mumlarla aydınlatılmış, çeşitli süsler ve hediyelerle kaplanmıştı. Yılbaşı ağacı çevresinde dans ederken çok mutluydum. Her çocuk için bir hediye bulunduğunu öğrendiğim zaman çok sevindim. Ağacı hazırlayan nazik kişiler çocuklara verilecek hediyelere teker teker dokunmama izin verdiler. Bu olayın güzelliğiyle kendi hediyeme bakamadım bile. Ama hediyemin verilme sırası geldiğinde sabırsızlığım kontrolümün dışına çıkmıştı. Aldığım hediyelerin arkadaşlarımın sır olarak sakladıkları hediyeleri olmadıklarını biliyordum. Öğretmenim alacağım hediyelerin aldıklarımdan daha güzel olduklarını söyledi. Ağaçtaki hediyelerle oyalanmaya ve diğerlerini sabaha bırakmaya razı oldum. O gece çorabımı yatağımın ayak ucuna astıktan sonra uzun süre uyuyamadan uzandım. Uyku taklidi yaparak Noel Baba geldiğinde ne yapacağını anlamak için bekledim. Sonunda kollarımda yeni bir bebek ve beyaz bir ayı ile uyandım. Ertesi sabah bütün aileyi ilk neşeli yılbaşım nedeniyle uyandırdım. Çorabımda, masada, bütün sandalyelerin üzerinde, kapıda, her yerde sürprizler buldum. Güzel kağıtlara sarılı Noel hediyeleri üzerinden zorlukla yürüyordum. En hoşuma giden şey de öğretmenimin bana hediye ettiği kanarya idi. Küçük Tim öyle hafifti ki parmağıma tutunarak elimden yiyebiliyordu. Miss Sullivan bana yeni kanaryama nasıl bakacağımı öğretti. Her sabah kahvaltıdan sonra banyosunu hazırlar, kafesini temizler, kaplarını taze tohum ve su ile doldururdum. Bir sabah banyosu için su almaya gittiğimde kafesi pencerenin içinde bırakmıştım. Döndüğümde pencereyi açarken bir kedinin arkamdan atladığını hissettim. Önce ne olduğunu anlayamadım fakat elimi kafese sokup da Tim'in güzel kanatlarına dokunamayınca veya ayakları parmaklarımı tutmayınca küçük tatlı şarkıcımı bir daha göremeyeceğimi anladım. Yaşamımda bundan sonraki önemli olay 1888 Mayıs'ında Boston'a yaptığımız ziyaretti. Hazırlıkları dün gibi hatırlıyorum. Öğretmenim ve annemle yola çıkışımızı, yolculuğumuzu ve en sonunda Boston'a varışımızı. Bu seyahat 2 yıl önce Baltimore'a yaptığımız seyahatten öylesine farklıydı ki. Durmak bilmeyen, meraklı, trendeki herkesin ilgisini üzerinde toplamak isteyen küçük yaratık yerine, şimdi Mrs. Sullivan'ın yanında sessizce oturan, onun pencereden gördüğü güzel Tennessee nehrini, geniş pamuk tarlalarını, tepeleri ve ormanları, istasyonda trendeki yolculara el sallayan insanları anlatışını ilgiyle dinleyen biriydim. Karşımda koltukta oturan, yeni elbisesi ve şapkasını giymiş, boncuk gözleriyle bana bakan büyük bez bebeğim Nancy'ydi. Miss Sullivan'ın anlattıkları pek ilgimi çekmediği zamanlar Nancy'nin varlığının hatırlıyor ve onu kollarıma alıyordum. Fakat genellikle kendimi onun uyuduğuna inandırmaya çalışıyordum. Nancy'den artık söz etmeyeceğim. Ancak Boston'a varışımızdan hemen sonra onun geçirdiği üzücü bir olayı burada anlatacağım. Trendi epeyce kirlenmişti. Pek istekli görünmemesine rağmen yemeğini yedirdim. Ziyaret ettiğimiz Perkins Enstitüsü'ndeki çamaşırcı kadın gizlice Nancy'yi banyo yapmaya götürmüş. Bu zavallı Nancy için çok fazlaydı. Daha sonra onu gördüğümde adeta bir pamuk yığını haline gelmişti ve bana üzgün bir şekilde bakan iki boncuk göz olmasa onu tanıyamayacaktım. Nihayet tren Boston istasyonuna girdiğinde harika bir rüya gerçekleşmiş gibi bir duyguya kapıldım. Perkins Körler Enstitüsü'ne varır varmaz oradaki küçük kör çocuklarla arkadaşlık kurmaya başladım. Onların da el alfabesini bildiklerini anlayınca çok sevindim. Çocuklarla kendi dilimden konuşmak ne kadar hoştu. O zamana kadar bir çevirmen aracılığıyla konuşan bir yabancı gibiydim. Şimdi ise kendi yurdumdaydım. Arkadaşlarımın kör olduklarını bir süre sonra anladım. Ben görmediğimi ve duymadığımı biliyordum. Fakat diğer çocuklar duyabildikleri için aynı zamanda görebildiklerini düşünmüştüm. Kısa zamanda onların parmaklarını ellerimin üzerine konarak konuşmaya alıştım. Birkaç gün sonra da kendimi tamamen evimde hissettim. Günler hızla geçerken birbiri ardına güzel deneyler geçirmek üzere gelecek günlere hevesle bakıyordum. Dünyanın görülecek başkaca bir parçası olmadığına inanıyordum. Çünkü Boston'un yaratılışın başlangıcı ve sonu olduğunu düşünüyordum. Boston'dayken Bunker Tepelerini ziyaret ettik. Orada ilk tarih dersimi aldım. Bulunduğumuz yerde yaşamış olan kahraman adamın öyküsü çok ilgimi çekti. Adımları sayarak abideye tırmandım. Aşağıdaki düşmanı yenmek için askerlerin de bu adımlarla tırmanıp tırmanmadıklarını merak ediyordum. Ertesi gün deniz yolu ile Plymouth'a gittik. Bu benim ilk vapura binişim ve okyanusta ilk yolculuğumdu. Yolculuk çok hareketli ve canlıydı. Fakat makineler o kadar gürültülü çalışıyordu ki gök gürlüyor sandım. Ve pikniğimizin yarıda kalacağını düşünerek ağlamaya başladım. Plymouth'ta her şeyden çok ilk göçmenlerin yerleşmiş ve yaşamış oldukları büyük mağara dikkatimi çekti. Bu mağaraya dokunabildim ve böylece ilk göçmenlerin ortaya çıkışı, çalışmaları ve amaçları bana daha gerçekmiş gibi göründü. Bu mağaranın bir modeli bana hediye edilmişti. Ona sık sık dokunur ve bu insanların müthiş hikayelerini düşünürdüm. Çocukluk hayallerimle ilk göçmenlerin çok cömert ve cesur olduklarını düşünürdüm. Bu acayip yerde ev kurabilmiş olmalarına hayran olurdum. Onlar kendileri kadar gelecek nesillerin özgürlüklerini de düşünmüşlerdi. Bizlere bu güzel ülkeyi kazandıran bu insanların cesaret ve enerjisine hala hayranlık duymamıza rağmen yaşadıkları devirde yapmış oldukları ve onlardan utanmamıza neden olan zulümlerini öğrendiğim zaman epeyce şaşırdım ve üzüldüm. Perkins Enstitüsü'nün yaz tatile girmesinden kısa bir süre önce öğretmenimle birlikte tatilimizi Brewster'de yakın dostumuz Mrs. Hopkins'in yanında geçirmemize karar verildi. Çok sevinmiştim çünkü deniz hakkında pek çok harika şeyler duymuştum. Gerçekte denizle ilgili hatıralarım da o yazdan kalan en güzel hatıralardı. Sürekli okyanustan uzakta yaşamıştım ve hiç tuzlu deniz havası teneffüs etmemiştim. Fakat okyanusun tanımını Dünyamız adlı büyük bir kitapta okumuştum. Çok meraklanmış, denize dokunabilmek ve onun kükreyişini hissedebilmek için büyük bir istek duymuştum. Bu hayalimin gerçekleşeceğini duyduğumda müthiş heyecanlandım. Mayomu giyer giymez sıcak kumlara koşarak serin denize atladım. Büyük dalgaların yükselişini ve batışını hissediyordum. Bu hareket beni mutlulukla doldurmuştu. Ama ansızın mutluluğum korkuya dönüştü. Ayağım bir taşa takılmış ve hemen sonra da bir dalga başımın üzerinden geçerek dengemi kaybetmeme neden olmuştu. Tutunacak birini aradım fakat çevremde yalnızca su ve dalgaların yüzüme attıkları yosunlar vardı. Çabalarımın hiçbiri sonuç vermedi. Dalgalar beni bir yandan öte yana fırlatarak sanki oyun oynuyorlardı. Durum çok korkunçtu. Yeryüzü ayaklarımın altında kayıyor ve dünyada sanki sudan başka hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Sonunda nasıl olduysa deniz bu yeni oyuncağı ile oynamaktan yoruldu ve beni kıyıya attı. Nasıl mutluydum bilemezsiniz. Kendime gelir gelmez ilk sorduğum şey, denize bu kadar tuzu kim koydu olmuştu. Denizde geçirdiğim bu ilk tecrübenin etkisi geçtikten sonra mayomla büyük bir kayanın üzerine oturarak kayalıklara karşı birbirine vuran ve sıçrattıkları su damlacıkları ile beni tepeden tırnağa ıslatan dalgaları dinlemeye bayılırdım. Onların küçük taşları kıyıya doğru sürüklediğini hissederdim. Bütün kıyı, hatta hava bile hareketli gibiydi. Kıyıda daha sert bir sıçrama yapacakmış gibi geri dönen dalgaları hissediyor, üzerinde oturduğum kayaya olabildiğince sıkı tutunmaya çalışıyordum. Denizin çırpıntısı ilgimi çekiyordu. Fakat aynı zamanda biraz korkuyordum da. Kıyıda hiçbir zaman fazla kalamıyordum. Ancak denizin taze tuzlu havasına alışıktım. Deniz kabukları, küçük kayalar ve içlerindeki minik yaratıklarla yosunlar daima ilgimi çekiyordu. Bir gün Miss Sullivan bana sığ suda bulduğu garip bir nesneyi gösterdi. Bu yengeç türünden büyük bir deniz kabuklusuydu. Böyle bir şeyi ilk defa görüyordum. Çok garip olduğunu düşünüyordum. Sanki evini sırtında taşıyor gibiydi. Ansızın aklıma onu evcilleştirme fikri geldi. İki elimle kuyruğundan tutarak eve taşıdım. Bunu yapabilmek büyük başarıydı. Çünkü çok ağırdı ve onu yarım mil öteye götürmek bütün gücümü tüketmişti. Miss Sullivan'dan onu avluda bir kova suyun içine koymasını rica ettim. Burada emniyette olacağına emindim. Fakat ertesi sabah bakmaya gittiğimde yok olmuştu. Nereye gittiğini veya nasıl kaçtığını hiç kimse bilmiyordu. O zaman fena halde bozuldum. Fakat sonra düşündüm ki bu zavallı yaratığı denizden ayrı yaşatmak akıl işi değildi. Bir süre sonra onun tekrar denize dönmüş olabileceği düşüncesiyle avundum. 5. Bölüm. Sonbaharda güneydeki evime mutlu hatıralarla dolu bir kalp ile döndüm. Kuzeye yaptığım bu ziyarette birçok zengin deneyimler kazanmıştım. Bunlar sanki her şeyin başlangıcı olacakmış gibi görünüyordu. Yeni ve güzel bir dünyanın hazineleri ayaklarımın altına serilmişti. Hiçbir zaman durgun olmadım. Hayatım bütün ömrünü kısacık bir günde tamamlayan minik böceklerinki kadar hareket doluydu. Ellerimi heceleyerek benimle konuşan birçok kişiyle tanıştım. Bu kadar çok kişinin düşüncelerini paylaşmak benim için yeni ve harikulade bir deneydi. Sonbahar aylarını ailemle birlikte Tuscumbia'dan yaklaşık 14 mil uzaklıktaki bir dağın üzerinde bulunan yazlık evimizde geçirdim. Burası Eğrelti Otu Ocağı olarak adlandırılıyordu. Çünkü hemen yakınında eski bir kireç taşı ocağı bulunuyordu. Ocağın ortasından yolunu kesmeye çalışan kayalıkları delerek akan 3 küçük dere geçiyordu. Her tarafı eğrelti otları ile kaplıydı ve bazı yerlerde otlar kireç taşlarını hatta küçük dereleri bile örtüyordu. Dağın geri kalan bölümü ağaçlarla kaplıydı. Kocaman meşeler ve şahane asmalar ağaçtan ağaca uzanıyordu. Böylece kelebekler ve böcekler için güzel bir ortam oluşuyordu. Ormanın her tarafına tatlı kokular saçan meyve ağaçları da vardı. Akşamüstleri serin, güzel kokular topraktan etrafa yayılırken ormanda yürüyüşler yapmak çok hoşumuza giderdi. Kulübemiz meşeler ve çamlar arasına, dağın tepesine kurulmuş bir tür kamptı. Uzun ve açık bir koridorun iki yanına sıralanmış küçük odaları vardı. Ağaçların kokularını etrafa yayan dağ rüzgarlarının estiği geniş bir avlu evimizi çevreliyordu.